Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir programla yine karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Meda İmyanık'la bugün önemli bir başka meseleyi, mutlu evliliğe giden yolda önemli bir mesele eş seçimi ve bununla ilgili aslında hocam yazınızda da belirtmiştiniz ve sonrasında biraz epey bir konuşuldu ve ses getirdi diyelim moda tabirle. Evlenmede bir çağ, bir mevsim, yani sizin tabirinizde bir balık mevsimi sanki var eş seçiminde. Bu oldukça da konuşuldu. Bunu biraz daha açmanızı ben dileyeceğim burada, sizin için de uygunsa. Ne demek bu evlenmede balık mevsimi? Ne menen bir şeydir?
Derdimi espriyle anlatmaya çalışıyorum Feyzullah. Yoksa kimseye balık, kimseye avcı, kimseye diyelim ki avlanılacak şey yapmak istemiyorum. Twitter'da bir yere bir geyik oldu. benim itirazım yok geyiklere, muhabbet oluyor. Dünya böyle biraz muhabbet üzerinden yürüyor bazı şeyler ama kimseye balık, kimseye avcı muamelesi yapmadığımı söyleyeyim. Yani evlenmek bir balık tutmaktan ibaret değil ama bu bir metafor, benzetme, anlatma. Şimdi balık mevsimi ne demek? Herkes bilir ki balık, diyelim ki boğaza olta atacağın zaman hangi dönemde attığın balık yakalama riski şeyini belirler.
Evet.
Mevsiminde akımın olduğu yerde atarsan yakalama olasılığı olur. O yüzden de balıkçılar her zaman vardır. Ama belli dönemlerde balık var boğazda diye daha insanlar daha fazla gelir. Niye? Bilinen bir şey. Şimdi aslında bu balık mevsiminden benzetme şeyim şu. İnsanların, orta toplumların ortalama evlilik yaşları var. Türkiye için bu evlilik yaş ortalaması giderek yükselme eğiliminde. Erkekler için 27.8, kadınlar için 24.8. Yani 28'e 25 gibi.
Ve bu giderek artıyor değil mi?
Giderek artıyor. Bütün dünyada giderek artıyor. Evet. Mesela 1950'de Amerika'da evlilik orta yaş ortalaması 20.
20.
Tabii. 2017 yılında 28. Hani bizdekini kadın erkeği beraber alırsak. Avrupa'da bu oran 34'lerde, 33'lerde. Mesela Avrupa Birliği ülkelerin ortalamasında kadınlar 31, erkekler 33. Hatta İsveç'te falan 36'ya falan çıkmış durumda erkekler için. Yani insanlar geç evleniyor.
Bunun şeyleri ne oluyor hocam? Bize getirileri götürüleri yani bir anlamda neyi etkiliyor?
Ya bu, tabii bu bir trend, büyük bir trend meselesi. Yani insanlar eğitim sürecinin uzaması, ekonomik özgürlük sağlama düzeyi, evlilik öncesi işte diyelim ki yaşama şeyi, tabii batı dünyasında bu bir trend. Birçok faktör bunu etkiliyor.
Peki bunun sonunda mesela evlilik yaşının yükselmesiyle doğabilecek sonuçlar neler? Bu neyi etkiler?
Yani şeyle de paralel işte. Mesela diyelim ki bunun diğer sonucu doğurganlık oranlarının düşmesi. Çünkü sen sonuçta bir kadın için doğurganlık şeyi belli bir yaşta sınırlanıyor. Ağırlıklı olarak diyelim ki menopoza girdiğimiz zaman bitiyor bu şey. İnsanlık zaman yaşımız yükseliyor da menopoz yaşlarımız da daha çok yukarıya çıkmıyor. Onun aşağı yukarı bir insan biyolojisi var. Evet. Geç evlenme demek, düşük doğurganlık demek kadınlar için en azından.
Daha az çocuk sahibi olmak, tabii. Belki o anlamda nüfus artış hızının düşmesi, tabii. Nüfusun yaşlanması gibi doğal bir sonuçları da var.
Bir paralel bir paket bu. Evet. Hani dünyada hep diyoruz ya, evlenme yaşı giderek yükseliyor, çocuk doğurma oranları düşüyor, ortalama ömür süresi uzuyor, boşanma oranları yükseliyor. Bu bir trend. Bir paket.
Evet.
Türkiye'de modernleşme trendine girdi. Türkiye içinde bunların hepsi oluyor. Hala batının gerisinde oluyor. Onlara göre kıyaslandığımızda daha değişimin erken evrelerindeyiz. İnşallah oralara kadar gitmeyiz. Ama aynı sel daha düşük oranda bizi de yakalamış gibi görünüyor.
Evet, evet.
Şimdi kritik bu burada aslında bu matematik problemi var burada balık mevsimi meselesinde. Şimdi diyelim ki siz 25 yaşına geldiniz, kadınsınız, ortalama 28. 25'in de kadınların yarısı, erkeklerin yarısı evleniyor. basit bir matematik modelleme yapıyorum. Daha karmaşığını yapmak lazım. O yıl evlenirseniz diyelim ki 100 tane erkek, 100 tane kadın var. Bunlar eşleşti. Kaldı 50. Siz balık mevsimini bir sene bir geçtiniz. Artık kalan 50 kişi içinden biri eş seçeceksiniz. Bir sene daha atladınız. Ortalama diyorum. Hani 25 kişi içinden seçeceksiniz. Bu şu demek. Balık mevsimi, yani ortalama yaş dönemini atlattığınız zaman, yukarısına çıktığınız zaman matematiksel olarak daha dar bir evrenden eş seçeceksiniz ve evlenme olasılığınız daha düşük olacak.
Evlenme belki doğru eşi seçme, belki mutluluğu bile etkileyebilir.
Yani çünkü yani bu şey gibi, pazarın akşamında ama şey yapmakla, diyelim ki meyve sebze almakla sabahında almak arasındaki bir fark var. Bunun gibi bir fark var, hani iyi olan seçilir. Evet. Kimseye bir şeyimiz yok, hani geç evlenenlere karşı bir şeyimiz, tercihimiz yok, ama matematiksel bir şey. Ama yine de bu yeterince olasılık var ya, bir insanın kısmeti 30'undadır, çok güzeldir. Olur onda bir şey yok yani bu. Ama hani toplamda belli bir yaşı geçtiğiniz zaman evlenmeniz daha zor olur. Basit matematik formülü. Peki sizin diyelim ki işte bir kadın 25'inde ortalama evleniyorsa, bunun hazırlıklarını yapmak aşağı yukarı 1-2 sene önceyi gerektirir. Yani siz Türkiye'de kadınsanız, aşağı yukarı 23'lü yaşlardaysanız, bir ilişki içinde, hani bir evlenme süreci içinde, bir hazırlığı içinde açık olma olup olmama meseleniz hayati önem taşıyor. Şimdi diyelim ki sizin şöyle bir felsefeniz olsa, ben işte kariyerimi tamamlamadan evlenmem. Mesela bir erkek düşünelim. Bu erkek şöyle diyor. Ben diyor önce diyor okulu bitireceğim. Yüksek lisansımı yapacağım. İşime gireceğim. İşimde yükseleceğim. Çünkü seyahat etmem lazım. Şunu yapmam gerekir. İşte belli bir evimi alacağım. 35'ine 40'ına geldiğimde de evleneceğim. Doğru. Yani bu bazı insanlar bunu yapıyor. Kınama, kimseyi kınamayalım. Ama bu insanın daha sonra evlenebileceği uygun bir eş bulabilme olasılığı düşebilir. Hele bu kişi biraz daha kadın olursa, erkeklerin kendilerinden daha düşük yaşta birileriyle evlenme olasılıkları var. Ama orada da şu türden problemler var. Artık ilişkiler duygusal oranda olduğu için siz 35'indesiniz. Yaş aralığı artık hoş kabullenen bir şey değil eskisi gibi. Diyelim ki sizden veya 25'inde biriyle evlendiğiniz zaman sizin geldiğiniz, siz hayatı oturtuyorsunuz, sakinleşiyorsunuz. Her şeyi yaşamış olarak hayata orada artık aile kurmak istiyorsunuz. Ama 25'inde evleneceğiniz biri daha yaşamak istiyor. Aranızda nesil farkı oluyor ve hayata karşı enerji bakma düzeyi farkı oluyor. Yaşınıza yakın birini bulmak kolay değil, istediğiniz şekilde bulmak kolay değil. Bir dizi zorluk oluşuyor. Kadınsanız dezavantajınız daha yüksek oluyor. Diyelim ki kadın versiyonu üzerinden düşünün. Akademik kariyer yapacaksınız. Çok güzel. Gerçekten ihtiyacımız var. Desteklememiz gerekiyor. Akademik kariyerimi bitireceğim. İşte yarın üniversiteye yerleşeceğim. Doktoramı bitireceğim. Üniversiteye yerleşeceğim. Sonra bakacağız bu işlere. Yani dükkanı ondan sonra açacağız. Kapalıyım. Kimse gözümün önüne bakmasın. Benim işim var.
Evet.
Tarzında olduğunuz zaman, diyelim ki yaşınız oldu 30-35. Bu bir dizi zorluk demektir yani.
Doğrucu bir şey, küçük bir latife yapayım izin verirseniz. Şimdi son dönem moda reddetme biçimi, ben KPSS'ye hazırlanıyorum. Kızım KPSS'ye hazırlanıyor diye böyle şeyler, teklifler reddediliyor. Bu KPSS'ye hazırlanmada önemli bir fenomen haline geldi.
Ya insanlar bunu seçebilir şimdi Feyzullah. Mesela bir insan diyelim ki ben kariyerimi şeyimi, ya evliliklere ne oluyor? Birçok insan şöyle düşünüyor. Bu aptal insanlar değil. Çok gayet zeki insanlar. Yani şey insanlar. Bir seçim bu. Ama ne seçtiğini bilmek lazım. Yani ondan sonra oturup vah be demek, öncelik meselesi ne demek? Yani acaba kariyerle diyelim ki eş olmayı beraber götürmek mümkün müdür? Daha farklı incelikli arayışlara sahip olmak lazım. En azından bunlar arasından bir ne yaptığını, ne seçtiğini bilmek lazım. Çünkü birçok insan fark etmeden, bir farkındalık olmadan bir takım eğilimlerin peşine gidiyor ve bir noktaya geliyor. Vay be, başka bir problemle karşı karşıyayız. Hı-hı. Yani sadece bakın, matematik formülünün farkında olmak. Benim şeyim bu. Seçimi ona göre yapabilirler. Bütün bunları hoca ne dediğini gördük. Matematiksel anlamını da gördük. Ama ben onu seçiyorum derse eyvallah.
Tabii.
Eyvallah.
Tabii.
İnsanları şey, belli bir, herkesi belli bir kalıba koymak şansımız, imkanımız ve doğru da değil böyle bir şey.
Evet. Bir şey söylediniz hocam, bir ifade kullandınız. Yani işte evlilik ve kariyer. Şu an bunu birlikte yürütmek, birlikte düşünmek. Dünya değişiyor, devir değişiyor. Yani biz işte kadının iş hayatında olması, akademik kariyer yapması çok güzel. Ama sanki şeye ihtiyacımız var gibi değil mi hocam? Yani bir insanın kariyer yaparken evliliğini iyi sürdürebilme becerisi kazanması ya da bunun üzerine çalışılması, bunun üzerine düşünmesi. Yani hem şurada belki sorun olabilir. Kadın ya da erkek fark etmez. Hem bu değişen dünya düzeninde, değişen trendlerde bir taraftan annesinin, anneannesinin evlilik tarzı ya da bu anlamdaki dünyasını, kendi dünyasını kopyalamaya, adapte etmeye çalışırsa, beklenti anlamında burada sorunlar, problemler yaşayabilir. Yani tamam, çok güzel, eşin çalışıyor, sen de destekliyorsun, beraber çalışıyorsunuz ama bir taraftan eşinden beklentin aynı annenin, işte çalışmıyor annen ya da anneannen, onun, babaannen, onun ev hanımlığı beklentisi. Bu, buralarda bir şey gerekiyor galiba. Bir zihinsel süreç, bir yönetmek gerekiyor.
Değişen dünyada değişimi görüp yeni arayışlar oluşturmak lazım. Yani diyelim ki biz bunlarda iki eşin birden çalıştığı evliliklerde erkeğin hala eşine çalışmayan kadın muamelesi yapması. Geleneksel rolün dışına çıkmışsın ama hala diyelim ki kadına ağırlıklı olarak dışarıda çalıştığı gibi ev işi de kalıyor. Bu gerçekçi değil. Ara modeller nasıl bulunabilir? Yani şimdi bu özellikle dindarlar için büyük bir risk. Şöyle bir büyük bir acı ve dilemma ile karşı karşıyayız. İnsan teki aşağı yukarı 12'li yaşlardan itibaren biyolojik olarak cinsellik hareketleniyor. Hadi diyelim biraz yükseltelim biz bunu 15. Yani cinselliğin hareketlenmesi eşittir evlenmek anlamına gelmez. Beklenmesi gerekiyor. Evlilikle ilgili daha yasal sınırlarımız da var zaten. Toplumun ortalamasını da dikkate almak gerekiyor. Makul bir düzeyde bir şey var, bir aralık var ya. Şimdi ama diyelim ki dindar birisiniz. İşte 15'te cinselliğiniz hareketlendi. Kadınsınız, 25 yaşında evlendiniz. Erkeksiniz, 28 yaşında evlendiniz. Aşağı yukarı 10-13 yıl, hatta 15 yıl bir beklemeniz gerekiyor. Yani insan cinselliği, insan biyolojisi cinsellikte şöyledir. 15-25 yaşında hormonlar size cinselliği kendiliğinden böyle tak tak ben buradayım diye hatırlatır. Sizin bir resme bakmanız, dışarıdan birine bakmanız gerekmez. İçeriden gümbür gümbür ben buradayım ateş çıkması gibi kendiliğinden gelir. 25-35 aralığında yine gelir, ufak bir uyaranla gelir. 35-45 güçlü bir uyaran olması gerekir. 45-60 sizin uyaranı bayağı oluşturmanız gerekir. Tamam mı? Yani 60'tan sonra bitmez ama bir şekilde daha çok güçlü başka bir şey olması lazım.
Evet.
Şimdi problem şu, güm güm güm güm olan dönemde cinsellikten uzak yaşıyorsunuz. Batı bunu nasıl pratikte çözüyor? Pratikte nasıl oluyor, işliyor? Evlilik öncesi çok sayıda cinsel yaşantı oluyor. Onların problemi nerede çıkıyor? İşte istenmeyen çocukluk gebelikleri, çoklu ilişkiler, ayrılıp boşanmaların getirdiği risk şeyler, yani bağlanıp bitirme şeyleri. Bir dizi şey. Şimdi dindar ve muhafazakar kesimde böyle bir cinsellik de yok. Uzun yıllar hani cinsel bir baskı. Hadi bırak cinselliği. Aslında insan teki 12'li yaşlardan itibaren yakın bir insanla karşı cinste bir yakınlık arzusu da hissediyor.
Evet.
Sevme, sevilme arzusu hissediyor. Bak ben bir olmayı sadece cinsellik üzerine bağlamıyorum. Aslında daha güçlüsü. Aynı zamanda doğal haliyle olursa karşıdaki cinse karşı duygusal sevme, sevilme, yakın olma arzusu da var.
Bağlanma ihtiyacımız
var. Bağlanma ihtiyacı var. o yaşın bağlanma ihtiyacı karşı cinse doğal olarak biri tarafından sevmek, sevilmek, dokunmak, dokunulmak istiyorsun. Bu cinselliğin de dışında bir şey. İlişkin ama dışında bir şey. Şimdi iki tane güçlü ihtiyaç var. Bu güçlü ihtiyaçları aşağı yukarı diyelim ki 15 sene bekleteceksiniz. Bekletmezseniz bir dizi problem çıkıyor. Bekletirseniz bir dizi problem çıkıyor. Hani zor zamanda yaşamak denen şey aslında bu.
Evet.
Bir yandan da başka bir zorluk da şu, üçüncü zorluk da cidden de hayata katılabilmek, yaşam standartlarını götürebilmek için de bir şey gerekiyor. Yani makul bir gelir elde edebilmek için olmanız gereken birikimi elde etme yaşları da yine 25'lerin üzerine çıkıyor.
Evet, yani doğal olarak bir işte üniversiteyi bitirmek 22-23 yaş, bir işe girdim, hadi biraz toparlanayım, biraz bir şeyler alayım. Hani çeyiz dizmek.
Oradan da gelen bir zorluk var.
Zorluk var. Aileniz çok güçlü değilse bu anlamda her şeyinizi...
Bir de her şey talepkar. Yani nasıl talepkar? İş dünyasına gidiyorsunuz. Patron sizi çok çalıştırmak istiyor.
Çok çalıştırmak istiyor. Girerken ilk hani tecrübe anlamında şey olduğunuz için daha düşük ücretlerle giriyorsunuz. Pek az şirket, sen evleneceksin, evleniyorsun. Al bu da sana biraz bir zam yapalım. Hadi evlendin, sen ihtiyacın olur. Pek az şirket bunu düşünüyor insan kaynakları şey açısından. Yeni girdiğiniz için düşük ücrete çalışıyorsunuz. Bir dizi problem bu zaten, hani artık kadın erkeğin beraber çalıştığı modeller zaten o yüzden daha fazla evlilikten.
Şimdi bu kadar böyle bir şey içinde, zorluk içindeyken, yani bir yandan duygusal ihtiyaçlarınız var, bir yandan bedensel ihtiyaçlarınız var, bir yandan sosyal yaşamda normlar var ve sosyal beklentiler var. Bu bir zor bir zamanda yaşanmış oluyor. Evet. Özellikle dindar kesim daha zor zamanda yaşamış oluyor. Ama bu zor zamanda ayakta kalırken aslında bir sürü zayiat veriyor.
Evet.
İstenmeyen şeyler yaşıyor. Çünkü bunlar çok güçlü ihtiyaçlar.
Evet.
Çok güçlü ihtiyaçları bu kadar kolay durduramazsınız yani.
Evet.
Yani o yüzden bu güçlü ihtiyaçlar bir şekilde mastürbasyona, pornografiye, başka şeylere bir şekilde bir düzeyde bulaşmayı yaygınlaştırıyor. İlişkiler kurup diyelim ki sevgililik ilişkilerinin bir şekilde ihtiyaç haline şeye geliyor, pratiğe geliyor. Buralarda hani insan ihtiyaçlarını ve insan ve inanç ve değerleri birleştirebilecek modeller arayışında olmamız lazım. Bu benim önerim, benim önerim. En azından balık mevsimine den önce ilişki açık olmak, evliliğe açık olmak felsefesi kritik önemde. Yani diyelim ki ortalama 25'te en fazla eşleşme olasılığınız var ise, işte 22'lerde, 23'lerde veya üniversitenin işte son sınıfında falan sağınıza solunuza bakmanız veya sağdan soldan gelen şeyleri değerlendirmeniz gerekli gibi görünüyor.
Evet.
Açık olmak. Açık olmazsanız, hani kapalı olursanız sonuçta bir gelir, iki gelir. Algınız ya bu niyeti yok, kimseye yüz vermiyor, ilgisiz derseniz, derlerse yönelme gelmez. Çünkü kalpler açık olana gider.
Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mutlu Evlilik Atölyesi'nde eş bulma, evlenme süreçlerini, bu balık mevsimi kavramını konuşmuştuk. Çokça konuşulan, tartışılan bir meseleydi. Biraz da esprili bir dille bunun nedenini, içinini, bu kavramı biraz açmaya çalışmıştınız hocam. Bunu uzun uzun konuştuk. Fakat bir de istediği halde evlenememe gibi durum var. İşte kariyerimi önce yapayım, biraz otursun, biraz birikim olsun, evlenmek kolay değil meselesinden doğan bir şey var. Ama bir de bazı bireysel zorluklar olabiliyor. Bunlar açısından ne diyebiliriz? Çünkü sanki şöyle, her şey yolunda da insanlar keyfi evlenmiyor gibi bir şey doğabilir ama başka tabii dinamikler de var.
Şimdi Feyzo'da bir genel trend var. Herkesi etkileyen şey. Bir de özel faktörler var. Bazıları istediği halde, açık olduğu halde evlenemiyor. Bunların bir kısmı balık mevsiminde gecikme yaşamış kişiler. balık mevsiminde gecikme yaşamasının nedenleri de felsefelerinden ziyade veya felsefeleri de olsa veya özel faktörler var bunlar için. Mesela bu özel faktörler nedir? Bir tanesi böyle biraz beğenmekte zorluk çeken kişilik özellikleri. Yani bazı insanlar bizim obsesif dediğimiz kişilik özelliklerine sahipler. Çok titizler, mükemmeliyetçiler, her şey hakkında çok ayrıntıcı düşünüyorlar. Bu kişiler böyle bir şeye karar vermekte de zorlanıyorlar. O yüzden beğenmekte de zorluk çekiyorlar. Bu beğeni karşılıklı bir şey. Beğenmeyen beğenilmiyor. Bir kapasite bu. Yani beni sevmeni sevdim derler ya. Beğeni vermeniz lazım ki beğeni alabilirsiniz. Bu beğenmekteki zorluk çeken kişilik özellikleri bir şekilde karar verememe hali evlenmeyi zorlaştıran bir şey. Bir diğer şey kariyeri tamamladıktan sonra evlilik düşünme eğilimi. Bunlar yani herkeste böyle bir beklenti var yani ailelerde de işte her şeyin bir zamanı var. Okul bitecek böyle bir toplumsal bir eğilim var. Bir de bazılarında sert bir ideoloji var. Ben işte kafasına koymuş üniversitede öğretim üyesi olana kadar doktorayı bitirene kadar hiçbir şeye şey değilim. Ondan sonra görüşelim. Bu bir, tabii bu sert ideoloji, bu sert tutum, bu sert kapalı olma hali ilişkiyi zorlaştıran, evlenmeyi zorlaştıran bir şey. Daha bir başka şey, evlilikte sonuçlanmayan uzun süreli ilişkilerin varlığı. Bence en sık sebeplerden biri bu.
Evet.
Bu kişiler aslında erken zamanda balık mevsiminde aslında yola çıkıyorlar. Fakat diyelim ki ilişkileri böyle bir oturup daha başından evlenip evlenmeme meselesi üzerine değil de önce bir ilişki şeklinde, çıkma şeklinde, flört şeklinde. İlişki bir yerine geldikten sonra birileri evlilik düşünecek miyiz, düşünmeyecek miyiz oluyor. Diyelim ki 3 yıl, 5 yıl yaşanmış bir şeyden sonra bu evliliğe dönmezse balık mevsimi geçmiş oluyor. Hele ikinci bir ilişkiyi oradan kırık ayrıldınız, yorucu ayrıldınız. Boşanmaya benzer bir şey oluyor aslında bu uzun süreli ilişkilerde. Hadi üzerine bir tane daha olmayan bir şey eklendi. Böyle bir veya iki tane, diyelim ki bir tane çok uzun süreli biten bir ilişki evlenmeden veya 2-3 tane ikişer üçer yıllık ilişkiler evlenmeye dönmeden bitince balık mevsim bayağı geçmiş oluyor ve kişi hani evlenmemiş oluyor.
Evet. Evlenmeyi zorlaştıran faktörler.
Nüfusun aşağı yukarı %4'ü 5'i hayatı boyunca hiç evlenmiyor. Bir kişi evlenmemeyi seçebilir. Hani ona itirazımız yok. Gerçi psikiyatri hani evlenmeyi teşvik ediyor. Dinler teşvik ediyor. Hazreti Peygamber sünnetimdir diyor. Ama kimseyi kınamaya çalışmıyorum.
Biz genel şey üzerine zaten konuşuyoruz. Hani şey...
Enteresan bir şey. Bir tane daha böyle birkaç vakadan biliyorum. Ailede bakılmak zorunda kalınan bir hasta varlığında. Mesela özürlü biri var. Anne baba tek başına bakamıyor. Veya anne hastalanıyor, baba hastalanıyor. Onun bakım sürecinde genç kız evlilik döneminde onun üzerinden yaşanan bir 5-10 yıl geçiyor.
Evet, kendini vakfediyor adeta.
Vakfediyor. Yani diyelim ki işte anne baba sağlığına kavuştuğunda veya vefat ettiğinde o kişi için belli bir yaşa gelmiş balık mevsimi geçmiş oluyor.
Evet.
Yani balık mevsimi hiçbir zaman bitmiyor. Boğaz'da her zaman balık var da hani daha zor oluyor diyelim.
Daha zorlaştırıyor.
Zorlaştırıyor şeyi. Sebeplerden biri bu. Bir de sahipsizler var. Sahipsizler de şu... Bu programı izleyenler biliyor bu kavramı. Sahipsizler de çevresinde evlenme sürecine destek atan kimse yok. Çünkü şimdi insanların belki bir sonraki şeyde konuşacağız. Tanıştırılma ve tanışmayla evleniyor.
Onu soracağım hocam. Onu biraz açalım istiyorum. Yani eş bulma süreçlerindeki önemli kavramlar. Yani tanışma, tanıştırılma, görücü usulü, aşk... Evliliği, işte usulleri biraz tartışalım istiyorum. Etkileri. Ama bu sahipsizlere tekrar bir vurgu yaparsanız sevinirim. Sahipsizler meselesi.
Aha. Şimdi bu sahipsizlik aslında şöyle bir şey. Tanıştırılma konusunda yardımcı olamama meselesi.
Şimdi, kimsesi yok gibi.
Kimsesi yok. Senaryo şöyle. Değil mi? Bir şekilde balık mevsimini kaçırdı kişi. Diyelim ki sabit bir erkek düşünün. Rutin bir işi var. Sabah kalkıyor, servise biniyor. Gidiyor işte o 10 kişinin, 20 kişinin çalıştığı bir yerde. Akşam dönüyor. Geç saatlere kadar çalışıyor. Aşağı yukarı böyle biriyle romantik bir şekilde karşılaşma düzeni neredeyse çok az.
Hele bir de sanayi sitesinde falan çalışıyorsa sıfıra yakın.
Ya birçok şirkette de aynı şey oluyor. Böyle doğal haliyle romantik bir şey olursa oluyor, olmazsa olmuyor. Çünkü hani diyelim ki bir okul ortamında birçok kişiyle karşılaşma şansınız var. Bekar. Siz biraz geciktiniz, balık mevsimi aşağı yaptınız. Bu ihtimalle çalıştığınız iş yerinde birçok insan doludur. Bir de belli sayıda insan var. Olur, oldu, olmadı mı standart romantik şeyi yakalamak zor oluyor. Şimdi böyle durumlarda aslında tanıştırılma usulü bu anlamda anlamlı. Şimdi Batı'da yeniden bu tanıştırılma usullerinin artmış olmasının nedeni ne? Bundan dolayı aslında çok pratik bir şey. Batı'da resmen evlilik amaçlı çöp çatan siteleri artık büyük şirketler oldu.
Evet.
Büyük para ediyorlar. Evet. Niye büyük para ediyorlar? Çünkü toplumsal karşılığı var. Niye? Gerçekten de artık evlenmek isteyen kişilere, bunların hepsi dini kuruluşlar falan değil, birçoğu modern şey anlamda hani çöp resmi ticari kuruluş. İşimizi iyi yapıyoruz diyorlar.
Şey de katabiliriz buna değil mi hocam? Sosyal medya, internet üzerinden direkt yani bir çöp çatan sitesi olmasa bile sosyal medya üzerinden tanışma.
Ya o da bir tanışma.
Bu da bir tanışma.
Tanışma. Şimdi tanıştırılma ya.
Evet.
Evet. Çöp çatan sitesi bir tanıştırılma.
Gibi.
Adamlar diyor ki biz bir algoritmaya sahibiz. Hangi çiftin birbirine uyum olacağını bilme predikte ediyoruz. Hatta bizim işte çiftlerimiz normaldekilerden az boşanıyor falan diyorlar. Büyük bir sektör haline geldi. Evet. İddialılar ya.
Giderek de sanki gelişiyor. Giderek daha komplike hale geliyor gibi.
Şey yani son dönemde Amerika'daki evliliklerin %5'i çöp çatan siteleri üzerinden tanıştırılmayla oluyor.
Evet.
Şimdi eğer öyleyse tanıştırılma usulünü meşru mudur değil midir? Şimdi kafalarda şöyle bir şey var. Aslında ayrım şu. İki tür evlilik var. Romantik evlilik, görücü tür evlilik. Görücü usul kendi rızası olan olmanın. TÜİK'in şeyi bu, kafası böyle çalışıyor. TÜİK verilerine bakın. Diyor ki tanışma, görücü. Görücüyü de ayırıyor. Kendi rızası olan, kendi rızası olmayan. Şimdi bence bu büyük bir yanılgı. TÜİK de bu yanılgıyı yapıyor. Bunlar birbirlerinden farklı. Yani ara ayrımını aslında yapmaya çalışıyor ama bence evlilik usulleri açısından üç usul yapmak lazım. Tanışma, tanıştırılma, görücü. Görücü usul bu buradaki esas mekanizmayı kararın kim aldığına bağlı vermek. Yani evet. Kendi rızamla derken yani şöyle oluyor. Şöyle anlaşılıyor. Annen baban sana buluyor, ben razıyım diyorsun. Diğerinde de yani ben kendi rızam yok ama beni zorla beşik kermesi yaptılar, evlendirdiler. Bence işler öyle değil. TÜİK yanlış anlıyor.
Evet.
Tanıştırılmada ayrımı oradan yapmamamız lazım. Ayrımı kararı kim veriyor?
Kim veriyor?
Yani yapmamız lazım.
Evet.
Kararı kim veriyor? Kişiler bir araya nasıl, bak hangi amaçlı geliyor ve kararı kim veriyor? Aslında iki kriter. Şimdi tanışmada aslında problem şey ne? İlk bir araya gelme, evlenme görüşmesi yapmıyorsun. Tanışma iki insan birbirini çekiyor, yakınlaşıyorsun. Sonra bu şey o ilişkiye dönüp dönmeyeceğine sonra karar veriyorsun. Tanıştırılmada baştan itibaren bir araya gelme şekli eş arayışında evlenme niyetinde olan iki kişi var. Bunlar evlenme amaçlı bir araya geliyorlar. Bak burada görücü usul ve şey görücü usulde bu buraya bir araya getirme de yok. Tanıştırılmada tanıştırılıyor kişi. Aslında şöyle deniyor. Bu delikanlı, bu hanımefendi birbirlerine uygun olabilir. Bunlar bir araya getiriliyor. İster çöp çatan sitesi, ister anne baba, ister arkadaşlar. Bu kişi belli sayıda görüşmeler yapıp bir iletişim, etkileşim, ilişki süreci yaşıyorlar. Sonra da evlenip evlenmeyecek kararlarını anne babalarına bildiriyorlar. İlişkiyi evet de diyen, bitiren de hakları onlara ait.
Evet.
O yüzden bu görücü usul olamaz.
Hatta tanışıp tanışmama kararı da mesela, değil mi? Bazen hiç görüşmeden hayır denebiliyor. Yani.
Türkiye'de evliliklerin 2000'li yıllardan sonraki evliliklerin aslında %50'si neredeyse tanışma, %50'si tanıştırılma. Klasik anlamdaki görücü usulü 2000 yılından sonraki evliliklerden, hele son 5-10 yıldaki evliliklerde neredeyse %1'in altında aslında. Bütün toplam nüfustaki görücü usul dediğimiz, hani kararı da anneannelerimiz döneminde kaldı.
Evet.
Türkiye'de beşik kertmesi denen şey de neredeyse yok gibi. Türkiye bayağı modernleşti.
Evet.
Şimdi bu tanıştırılma problem niye? Bunları niye tartışıyoruz? Tanıştırılma usulüne görücü usul dediğiniz zaman bir aşağılamışlık yapıyorsunuz. Halbuki tanıştırılma gayet meşru, modern, mantıklı, anlaşılabilir hali var. Tanışma kadar meşru. Yani tanışmanın yerine koymaya çalışmıyorum. Onu da meşru yöntemlerden biri. Benim önerim şu. İki yönteme de açık olsunlar. Ama ben görücü usulüne karşıyım. Çünkü bir insan evlilik gibi hayatını etkileyen en temel meseleyi sorumluluğu kendisine ait olmasıdır. Ana babası onun adına karar veremez. Anam babam Sırat Köprüsü'nü geçerken benle beraber mi geçiyorlar? Hesabını beraber mi soruyoruz? Bir insan peki kiminle evleneceği kararını kendisi almak zorundadır. O yükü, o sorumluluğu almak zorundadır. Boşanma kararını evlenmiyor. Mesela diyelim ki biz terapistler kimlerle boşanacağına biz mi karar veriyoruz? Her insan teki o sorumluluğu kendisi almak zorundadır.
Tabii.
Evlenme de öyle. Boşanma kararını biz alıyorsak, anamız babamız bizi onlar boşanma kararını alıyorsa başka bir şey bu. Bizim kendi bireysel karar almamız lazım. O yüzden evlilikte de tanıştırılma usulü o yüzden meşrudur, moderndir, mantıklıdır. Her bir metodun avantaj dezavantajlarından bahsetmek gerekir.
Neler olabilir hocam? Şöyle kabaca her iki metodun.
Ya tanışma, duygu içeriği başlangıçtan itibaren daha yüksek olabilir. Ama güvenirliği daha düşük olabilir. Çünkü tanıştırılmada, özellikle de daha aileler, akrabalar, arkadaşlar yapıyorsa bir şekilde bir referans sistemi var. Şimdi referans sistemi hala dünyada çok bir 3-5 alanda işler. Mesela diyelim ki üniversitelerde hala temel mesele nedir? Sizin not ortalamanıza bakarlar, niyet mektubunuza bakarlar. Bir de hocalarınızın yazdığı referansa bakarlar.
Evet.
Referans sisteminin doğru işlemesi gerekir. Hocalar birbirine referans yazdığında aslında bir hoca 10 tane referans yazıyorsa teorik olarak beklenen şey yazdığı öğrencinin niteliğine göre referans mektubunun değişmesidir. Bir hoca 10 taneye aynı referans mektubunu yazıyorsa yanlış yapıyor demektir.
Gibi.
Yani. Veya diyelim ki gidin Sultanahmam'a ticaret yapacağınız zaman insanlar sizin ticaret şeyinize hani bankadan sordururlar ama bir yandan da ticaret yaptığınız referans isterler. Kimle ticaret
kim
yapmış?
Yaptınız? Evet.
Bu kişinin şeyi nasıl? Tanıştırılmada da kişiler zaten tavsiye eden kişiler onu ya yakından ailesini yakından tanıyorlardır veya bir referansla araştırılma da vardır. Daha güvenli bir yoldur. Duygu oluşabilir. Tanışma yönteminde problem şudur. Mesela uygun olmayan bir kişiye doğal olarak duygu yaşarsınız. İşinden çıkılmaz hale gelebilir. Tanışma usulünün en büyük şeyi bir ilişkinin evlilik amaçlı bir araya gelip gelmemenin belli olmamasıdır. Yani biz tanıştık, birbirimize yakınlaştık. Niye yakınlaştığımızı bilmiyoruz. Duygusal bir ilişki. Nereye gider bilmiyorum. Takılma yani. Birçok insan çünkü diyelim kafasında şöyle var. 35'inde evlenmeyi düşünüyor. Ne yapayım? 35'ine kadar bir kızla görüşmeyecek mi? Şöyle düşünüyor. Ya 3-5 kişiyle belli bir süre ilişki arıyor. Çünkü tanışmada kişiler kötü niyetli şey değil yani bu felsefi böyle olmak zorunda zaten. 15 yaşında şimdi batıma normunu da düşünsek 15 yaşında duygusal ve cinsel olarak bir eş karşı cinse yöneldin. 35 yaşında evleniyorsun. Ne yapacaksın yani 20 sene boyunca? İlişki yaşayacaksın. Batı normu ve kafası böyle çalışıyor. İlişki yaşamak ne demek? Yani bu şu ortalama şu anlama geliyor. 4-5 tane uzun süreli bir gecelik ilişkiden de bahsetmiyorum. Sadece ilişki. Çünkü kafasında zaten 35'inde evlenmek var ya. Veya öyle oluyor pratikte. Diyelim ki o kişi her kişi öyle yapmasa bile sonuçta 35'inde. Ne olacak? Bu kişi ortalama diyelim ki 4-5 tane ilişki, uzun süre ilişki yaşayacak. Tanışmada bunun bir ilişki mi, bir evliliğe mi gidip gitmeyeceğini kestirmek. Kişinin evlilik niyetini ölçemiyorsun ya. Yani.
Evet.
Sadece ilişki niyetini ölçüyorsun.
Evet.
Tanıştırılmanın amacı ama şeyi, oraya gelenler bir ister çöp çatan olsun, ister arkadaş şeyle olsun, evliliğe karar vermiş, eş arayan, evleneceği kişiye bakan anlamındaki niyetin net olması açısından avantaj. Tanışmanın avantajı ne? Kişiyi daha doğal ortamında tanıyorsunuz. Adı konulmadan bir sürü özelliğini görüyorsunuz. Bir duygusal bağ oluşma erken dönemde daha yüksek. Şimdi benim önerim şudur. Bütün yöntemlere, yani görücü usulü hariç, açık olmak.
Evet.
Böylece eş bulmak kolay bir iş değil yani. Her bir insan teki de eşini bulmakla sorumlu olduğuna göre.
Hiç kolay bir iş değil. Bir de sanki romantik bir aşk olmazsa bir anlamda o vurulma, aşık olma, yani tanışmayla olmaz ise evlenmem. Böyle biri karşıma çıkmazsa evlenmem ideolojisi. Ancak bu şekilde evlenirim ideolojisi kişinin belki doğru eşi bulmasında, evlenebilmesinde, istediği halde evlenebilmesinde bir zorluk yaşatabilir.
Vallahi aşk gelir bizi bulursa ne, hayır dememek
tabii
lazım.
Tabii ne güzel.
Ne güzel yani, aşka karşı olmak salaklık. Hı-hı. Aşk Allah tarafından kalbimize konmuş bir şey. Sahibi Allah. Yani birbirine karşı gitmişse biri gel. Buna bir itirazımız yok. Yani bu çok sadece hani büyük dervişler şeyi, aşkını istememişlerdir. Karşı hani karşı cins aşkını istemezler. Çünkü şey, onlar şöyle der. Dikkatimi dağıtır. Kalbimin şeyini kaplar.
Evet.
Gerçekten aşk kaplar yani. Zihnini, kalbini kaplar. Seni alır götürür. Aşık olmakta fayda var. Yani hoş bir şey. Ama aşkın değişik halleri var. İlk görüşte aşık oluyorsun. Bir fark etmeden aşık oluyorsun. Bir ilişki süresinde aşık oluyorsun. Tanıştırılma usulünün aşkla sonuçlanmayacağını söylemek, yani bilemeyiz onu.
Tabii yanılgı olur o zaman, bir fazla hani bir yorum olur o.
Aslında bunların da ötesine çıkıp şöyle bir şeye de bakmak daha doğru. Yani usulün kendisine takılmak yerine bir karar alırken karşındaki insan, iki spektrumal şey, ikili düşünürsek, yani iki büyük faktörle, uygun mu bana? Ona karşı duygusal bir yakınlık, sevgi şeyim var mı?
Hı hı.
Hem uygun hem duygusal bir yakınlık hissediyorsunuz.
O zaman zaten karar veriliyor.
Tabii tadına doyum olmaz. Yani bulduğumu kaçırmamak lazım. Tabii. Problem şu. İki yerde problem var. Bir uygun ama hiçbir şey hissetmiyorsunuz.
Evet.
Hiçbir şey hissetmiyorsanız ben mesela evlenmemeyi tercih ediyorum. Öneriyorum.
Hı hı.
Tersi de mümkün. Acayip duygusal bir yakınlık hissediyorsunuz ama yanlış kişi olduğunu biliyorsunuz. Yani bu kişiyle iyi bir aşık ama
yuva,
aile kurulmaz.
Evet.
Güvenilir değil.
Evet. Bu da problem. Bu konu daha çok ne derler hocam?
Yani bu şu son şeyle, bu TÜİK'in de bu yanlıştan vazgeçmesi gerekir.
Hı hı. Kategorizasyonu yaparken biraz daha farklı bir açıdan belki daha incelikli çalışılması gerektiğini sanki ben buradan
çünkü
anlıyorum.
Bu ayrım yapılmadığında bir sürü böyle düşünme hatası oluşuyor. Mesela şeye gir, işte Türkiye'de görücü usulüne evlilik yüzde bilmem kaç.
Hmm.
Yani geri toplum olmanın bir şeyi gibi. Biraz böyle sol, laikçi bir diliniz var ise Ha işte böyle toplum ya insanların yüzde kaçı görücü usulüyle evleniyor falan gibi bir lafla.
Hala görücü usulü.
Usulüyle evleniyor. Bu şey kafa basmamanın bir göstergesi evet. aslında. Evet. Yani toplumsal ve sosyal meselelere insani ve sahici bir düşünen adam, bilim adamı, düşünen adam, sorumluluk sahibi bir adam olarak düşünmek yerine ayaküstü ideolojik etiketleme, hatta biraz salaklık da barındırıyor. Bu düşünme tarzlarında.
Eyvallah. Toptancılık, incelikli ve sahici düşünememe birçoğumuzun problemi. Peki hocam, ne derler şöyle mi derler, bu konu daha çok su kaldırır, su götürür gibi. Belki daha konuşacak çok şey var bu konuda ama vaktimizin de, bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Dinleyicilerimize şimdilik bir veda edelim. Önümüzdeki programda tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.